Cama gel!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Dünyanın en iyi liginin konuşulduğu Değil'in 45. bölümüne hoş geldiniz. Saygını gönderdik askeri. Bir 4-5 hafta bizimle olmayacak ama tabii ki yalnız değilim. Yanımda XG Süper Lig hesabının kurucusu Burak var. Ne haber Burak?
İyidir Melih abi, sağ ol. Sen nasılsın?
Eyvallah vallahi, koşturuyoruz ya. Ama bu hafta bayağı maç izledim. Bayağı ödevimi yaptım ya. Sende durumlar nasıl?
Ya ben de bu hafta bayağı maç izledim. Ya açıkçası bundan şikayetçi de değilim.
Bir de bir maçları da başladı. Bugün gerçek Süper Lig başladı diyebilir miyiz?
Ya kesinlikle. 1.30 seansı şeydir ya. Süper Lig'in işte ad drop haftası bitmiş, ders seçimler bitmiş. Gerçek dersin, gerçek yiğidin harman olduğu döneme geldik.
Aynen öyle. Zaten biz milli maç öncesi döneme de şey diyorduk, hazırlık turnuvası diyorduk ki şimdi direkt çıkmaç haftasıyla başlıyoruz. Ben yükseldim. Hani açık konuşayım, bu haftaki maçları aşırı beğenmedim ama arada çok iyileri de vardı. Biraz Avrupa dönüşünün olmasının etkisi de vardır belki. Ama ben kaç puan veriyorsun bu haftaya onun üzerinden? Mesela izlediğin maçlar üzerinden şöyle bir kafanda puanlarsan.
Onun üzerinden 7. 7 açıkçası. Çünkü cuma seansı inanılmaz keyifliydi. Cuma seansında çok güzel maçlar vardı. Ama gittikçe dediğin gibi şey düştü. Yani kalite düştü gibi geldi ama 7 ideal. Sen kaç veriyorsun?
Abi valla 6 ya benim. Biraz ya ligde birkaç tane böyle top oynama niyeti az olan takım var ama bu hafta Başakşehir Fener'le oynayınca oradan ufak bir şey kattı. Heyecan kattı maçın içerisinde ama o bile yine aynı şeyleri yaptılar. Yine sinirlendirdiler beni biraz. Yani kale sahaya kale koysa Aykut Kocaman antrenmanlarda iyi olacak ya.
Evet.
Neyse abi, değineceğiz onlara ama önce bir çok kısa bir geçtiğimiz hafta içindeki Avrupa maçlarına bir değinelim dedik. Önce şeyden başlayalım, Şampiyonlar Ligi'nden. Beşiktaş'ın maçını nasıl buldun abi? Beşiktaş'ın nasıl değerlendiriyorsun, öyle sorayım.
Ya açıkçası Beşiktaş beni çok şaşırttı. Ben Beşiktaş maçını izlemeye başladığım anda Dortmund'un yani sirkülese edeceğini düşündüm. Özellikle temposuyla. Ama Beşiktaş hem çok iyi direndi hem de yeri geldi çok iyi cevap verdi. Ya yani Beşiktaş'ın grupta bence gösterdiği performansla ilk iki çok zor ama üçüncülük için kesinlikle çok iyi bir şansı var.
Vallahi ben de katılıyorum ama ben şeye benzetiyorum biraz konuyu ya. Bence gol gelmese düşecekti Beşiktaş. Belki bu kadar keskin görmeyecektik o düşüşü. Ama şey gibi abi, ben bu hafta şey koşuya gittim antrenman için. Bu İstanbul Maratonu'nda 15K koşacağız ya seninle.
Evet evet.
Koşuya gittim abi. Bedenimin bundan haberi yokmuş ama yani nasıl oldu anlamadım. Beşiktaş'ın durumunu biraz ona benzetiyorum. Hani abi koşmayı deniyorum, koşamıyorum. Beşiktaş da böyle şey yürüyüş temposundan bir anda koşuya çıktı. Çünkü 115 Beşiktaş'ın istatistikleri göre 115 koşmuş. Yani Sergen söylediği 114.7 falan diyorlardı istatistikleri takip edenler.
Evet.
Abi o yapamıyorsun işte, hani elin kolun titremeye başlıyor. Böyle aradaki fark bu kadar şey dramatik olunca. Dolayısıyla hani Süper Lig'i o tempolara biraz yükseltmedikçe, biraz yaş ortalamasını düşürmedikçe ligde çok kolay olmayacak. Ya bu Beşiktaş da buna tabi tabii. Beşiktaş'ın da biraz yaş ortalamasını düşürmesi lazım. Ama şunu da söylemek lazım. Diğer iki rakip daha baş edilebilir rakipler dediğin gibi. Yani Ajax da bu tempoda bir takım ama en azından şey liginde çok zorlamıyor kendini ve o gelişim o şekilde olmuyor ve çok daha genç bir takım Dortmund'a kıyasla.
Ya,
Sporting zaten çok bize yakın bir şey. Çok bize yakın bir takım bence Sporting.
Ya, kesinlikle bence Sporting gözüne kestirdiği rakip olabilir Beşiktaş'ın ve ya fark yemesi, gerçi çok ikili averajda ne olacağı belli olmaz ama yani fark yemesi belki işine gelmiş olabilir.
Ondan sonra şeye geçelim, Galatasaray'a geçelim abi. Galatasaray bence çok, bu Galatasaray'ın yeni kadro yapısında Galatasaray Avrupa'ya çok uyumlu bir kadrosu var. Oyunu var diyemeyeceğim henüz ama ona yönelik bir kadrosu var. Yani gidip orada oynayıp dönebiliyorlar diyecektim. Gerçi bugün çok dönemediler ama Süper evet. Lig'e. Ama Avrupa'daki herhangi bir rakibe tempolarını kendini çıkartabiliyor. Çünkü oyuncularda var o benzin. Ve kafa kafaya top oynadı. Çok da atabileceği bir maç mıydı emin değilim ama bir şekilde golü de buldu. Sen ne diyorsun?
Ya Galatasaray açıkçası biraz genlerinde olan kazanma, Avrupa'da eski genlerinde, son dönemki genleri de, son dönem sadece Şampiyonlar Ligi'nde yarıştıkları için çok fazla maç kaybettiler. Ama şöyle 2010'ların erken safhasına baktığımız zaman ki bir kazanma alışkanlığı vardı Galatasaray'ın Avrupa'da. Onu görüyoruz açıkçası. Çünkü maç olarak maç çok fazla 0-0 elverişliydi. Yani hiç böyle inanılmaz kaçan pozisyon, tabii ki Morussia'nın direği vardı ama yani Galatasaray biraz tamamen ruhuyla kazandı gibi geliyor bana. Ve yani bu kadar istatistik hesabının böyle bir yorum yapması çok saçma, evet. Ama Galatasaray garip bir şekilde kazandı. Ve dediğin gibi tempoyu da istediği seviyeye şu anda çıkartabiliyor. Kadrosu buna çok elverişli. Hatta öyle ki yani bazı anlarda Lazio'nun temposu yetmedi. Ve Galatasaray bu sayede son dakikalarda hiç sıkıntı yaşamadan 3 puanı cebine koydu diye yorumladım ben maçı izlerken.
Doğru yani bence şey Galatasaray'ın grupta hani en zor grup Galatasaray'ın diyebiliriz aslında. Turnuvayla da kıyasladığında. Hani Beşiktaş'ın grubu tabii ki daha zor bence de ama şeyle kıyasladığında hani Avrupa Ligi'nden bir grup mu gelir kardeşim dediğinde evet biraz Galatasaray'ın grubu bulunduğu turnuvaya göre daha zor bir grup. Yani, ama buralar yani burada oynayabileceğini de ispatladı Galatasaray aslında. Yani gruptan çıkabilir Galatasaray. Onu kesinlikle, söylemek lazım.
Kesinlikle çıkabilir.
Abi son olarak bence hafta, geçtiğimiz hafta için Türk takımları arasından en keyifli maçı Fenerbahçe maçıydı açık ara. Ben böyle bir iş yemeği gibi bir şeydim abi. Köşede şey açıktı. Bir yerde hepimiz bıraktık maça döndük zaten yüzümüzü. Maçı izlemeye başladık. Kenarda perdede yayınlanıyordu. Biz iş konuşuyorduk. Bir ara hepimiz bıraktı zaten. Tamam maça döndüm çünkü izletti kendini. Çok keyifli maçtı. Sezon sonunda da bu maçtan bahsedeceğimi düşünüyorum ben. Hani sezon sonunda bu sezonlar aklımdan bu maç kalır.
Kesinlikle kesinlikle. Ben de tam maçı izlerken aklıma şey geldi. Fenerbahçe'nin bu Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final oynamadan bir sene önce Newcastle'la oynadığı inanılmaz bir maç vardı. İnanılmaz tempolu. Sanki
evet, hatırladım.
Herkes böyle şey diyordu. Fenerbahçe Premier Lig'de oynasa sanki orta sıra takım olurmuş gibi geliyordu. Ben de Frankfurt maçını izlerken aynı şeyi düşündüm. Yani Fenerbahçe Bundesliga'da olsa tamam Şampiyonlar Ligi potasına giremez ama 6-7 arasında bir Avrupa Ligi'ni kovalayan takım olabilecek seviyede bir takım gibi gözüktü maçta. Ve dediğin gibi hakikaten çok keyifli maçtı. Yani o seansta da açıkçası diğer maçlar arasında da gayet keyifliydi. Tempo çok yüksekti. Taktiksel oyunları görebiliyordunuz sahada. Teknik direktörler çok formda teknik direktörler, genç teknik direktörlerle bir şey denemeyi seven teknik direktörlerdi. Ben hakikaten Frankfurt Fenerbahçe maçından epey keyif aldım.
Bence bir Fener'in şeyi de çok oyunu da çok şey. Convertible. Hani tabii. Avrupa'ya gitme çalışır bu oyun. Hani şimdi Süper Lig'deki dertlerinden bahsederiz. Galatasaray'ın kadrosunun Avrupa'ya uyumlu olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de oyununun Avrupa'ya yani kadrosunun yanında bir de oyunun da şu an için oturttuğu oyunun da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hani kaybetmesi zor bir takım Fenerbahçe. Onu söyleyebilirim.
Evet Avrupa'da özellikle bence Avrupa'da daha uygun bu oyun tarzına.
Aynen öyle. Ya bir de tüm maçları bitirdikten sonra aklıma şey geldi. Ya bu Şampiyonlar Ligi hakikaten başka bir seviye gibi. Beşiktaş'ın hani o iyi oynadığı dakikalar var ama hani Beşiktaş çırpına çırpına oralara çıkıyor yani. İyi oynadığı bir bölüm oluşabiliyor vesaire. Şey dedim ya acaba yazın Süper Lig kurulsa mıydı Avrupa Süper Ligi? Hani biz bu tüm bu abilerden bir kurtulsaydık bunlar gitseydi. Avrupa Ligi sanki bizim takımların daha dengi bir lig. Biz de geri kalan takımlarla orada takılırdık. Abi ben o zaman Avrupa Ligi'nin piyasasının da yükseleceğini düşünüyorum biraz. Hani şeyleri gönderdiğimizde abileri diğer tarafta çok para kazanacak onlar kabul. Kazansınlar. Ama toplam piyasayı büyütürdü gibi de geldi bu maçlar sonrasında bir düşündüğüm üzerine. Sen ne diyorsun?
Ya açıkçası ben en başından beri fikir ilk ortaya çıktığından beri bu Avrupa Süper Ligi için bir olumlu tarafım vardı. Hele hele bu şeyi açıklamışlardı. İlk başta takım sayısı 18'di. 18 olacak dediler. 16'sı belli. 2 tanesi için daha görüşmeler sürüyor dediler. Benim aklıma şey de gelmişti bu sırada. O senenin yani normal UEFA'nın turnuvasında Şampiyonlar Ligi finali oynayan 2 takım bir sonraki sezon Avrupa Ligi'nde devam etsin. Yani böyle bir düşmeli çıkmalı işte NBA'in piramit hali gibi. Piramidi NBA'ye
uyarlanmış
hali.
Biraz Euroleague gibi.
Evet.
Biraz aslında Euroleague gibi.
Kesinlikle.
Yani onlar çünkü birkaç tane wild card işi İspanya şampiyonluğu, bir ara Türkiye şampiyonluğu da verdiler hatta.
Kesinlikle. Yani eğer öyle bir şey olursa çok daha iyi olur gibi geliyordu bana. Ama yani fikrin karşı çıkılmasını da çok iyi anlıyorum. Ama zaten şöyle baktığımızda yani Avrupa Süper Ligi aslında İngiltere'de kuruldu. Yani Premier Lig'de kuruldu ve biz sadece bunun farkında değiliz.
Bağırmadılar kurduk diye.
Kesinlikle.
Yani bu arada
kesinlikle.
Hani destekliyormuş gibi oldum. Ben prensip olarak %100 karşısındayım zaten. Ben aşırı da saçma buluyorum. Hani ama bir yerde şöyle öyle bir beyin jimnastiği yaptırdı bana bu haftaki işte bizim takımların zaten çırpınsa bile oralara ancak yaklaşabildiği bir noktada kurulsalardı bir yerde daha kendimiz daha iyi hisseder miydik diye düşündüm.
Tabii bir kazanma şekilde. Şansımız daha fazla artardı büyük turnuvaları. Böylece işte Avrupa kıtası ikiye bölündüğünde hani para için futbol ve keyif için futbolcular arasında keyif için futbolcuların desteklediği takımlardan bazıları Türkiye'den olabilirdi. Çünkü öbür taraf çok kötü taraf gibi gözükecekti. Ama kurulmadı.
Doğru.
Ama ben yine bir önümüzdeki 10 senenin içerisinde tekrar bu fikrin alevleneceğini düşünüyorum. Yoksa
ama 20 yıldır var ki fikir 20 yıllık fikir yani hani bu dönem dönem gelecek ve gidecek. Göreceğiz.
Kesinlikle. Ama Premier Lig, önce Premier Lig'i ikna etmeleri lazım ki Premier Lig'deki hiçbir takım da oradan, yani bu pasta varken oradan çıkacağını da çok zannetmiyorum açıkçası.
Doğru haklısın. Neyse abi biz ligimize dönelim ya.
Ah evet, dünyanın en iyi ligi.
Fena maçlar olmadı. Aynen, dünyanın en iyi ligine dönelim biz. Sondan başa gidelim abi. Fenerbahçe ile başlayalım.
Tabii.
Hani Fenerbahçe çok kötü top oynadı diyemem ama Fenerbahçe'nin en büyük, yani çok iyi yaptığı bir şey ama bir yerde kendi şeyine dönüşüyor işte. Zehrine dönüşüyor. Fenerbahçe rakibi iyi kapatıyor. Genellikle pozisyon da çok vermiyor. Bugün de çok pozisyon verdiğini söyleyemeyiz herhalde Fenerbahçe'nin. Hani verdi ama çok verdiğini söyleyemeyiz. Ama bir yerde de Fenerbahçe'nin golü nasıl atacağıyla ilgili bir paterni yok gibi henüz. Hani bir oralara yerleşip orada duruyor ve bir şeyin ortaya çıkmasını bekliyor. Benim gördüğüm tek patern şu abi. Orada bir üçgen kurup kanat bekini sıfıra indirip geriye çıkarmak ya da arka direğe kestirmek. Ben başka bir, ya da bir de sağ kanattaki oyuncunun kesip sol taraftaki wingback'in ceza sahasına girip gol atmayı denemesi. Yani başka bir şey görmüyorum ben Fenerbahçe'de hala hücum paterni olarak. Sen ne diyorsun bu konuya ilişkin ve Fenerbahçe'nin mevcut durumuna ilişkin?
Ya aslında dediğin gibi hani verdikleri pozisyona bakarsak aslında XG'lerine baktığımızda yani bazı kaynaklarda 0.8, bazı kaynaklarda 1.0. Böyle aslında bir golü ya rakibe veren ya da vermeyen, işte kaleci iyi gününde olsa belki de hiç gol yemeyecek bir performans sergilediler. Ama hücum olarak dediğin gibi çok, yani Başakşehir'in evet çok katı bir savunma anlayışı var ama Başakşehir ligimizde ilk 4 hafta sürekli delinen bir savunmaya sahip. Özellikle Başakşehir'de Ravel'i oyun dışı bırakıp Yusuf'u oraya adapte etmelerine açıkçası şaşırmıştım. Ama görünen o ki plan işe yaramış gibi gözüküyor. Nasıl olduysa Fenerbahçe bir şekilde çok fazla etkili pozisyon bulamadı. Yani en etkili olan pozisyonu da aslında bugün duran topla kazandılar. Bu Nova'nın çok yakın çizgiden avuta kafasına çarpan ve avuta çıkan top. Ya aslında patern olarak dediğin gibi ben de öyle bir hücum seti okudum açıkçası oyunda ve şeyi de düşündüm maç sırasında. Victor Pereira Deniz Türüc'ün elinde olsaymış eğer tam onu istediği tarzda Türk pasaportuna sahip çok etkili bir silah olabilirmiş ama işte yanlış zaman yanlış insan.
Aynen öyle, neyse. Tarkan'a da gönderme yaptığımıza göre.
Evet.
Sadık bir dinleyicimiz olan Tarkan. Şimdi...
Tarkan da bugün etek giymiş.
Ya gördüm evet ya. Abi kız babası olsan her şeyi yaparsın. Yapacak bir şey yok. Kendisine saygım sonsuz. Hepimiz Tarkan'ı üzmeyeceğimiz bir hayat yaşamakla mükellefiz. Hani Kalk Podcast'ta öyle bir tanım vardı. Muazzam.
Kesinlikle. Yani
herkes böyle yaşasa bu ülke daha iyi bir yer olur.
Çok doğru.
Berisha'yı çok... Ne gördün abi sen? Şimdi Berisha Fenerbahçe'nin santrforu olarak geldi. Bir 5 milyon euro sanırım da bonservis verdiler. Yok. Abi bana... Hala anlayamadım topçuyu ama bir yandan topçunun günahı yok mu diyorum. Çünkü Ademi gibi göründü, Frey gibi göründü, Samatta kesinlikle gibi göründü. Hani
ben de aynı.
Acaba Berisha'da mı sorun diye düşündüm.
Ya Fenerbahçe'de bilmiyorum son zamanlarda ya Vedat Muriç hariç hücum hattına yani ileri santrafor olarak alınan hiçbir futbolcudan verim alınamadı. Yani Muriç de aslında ilk başta çok iyiydi. Son zamanlarında yine işte işe yarıyor mu yaramıyor mu gibi sorun ortaya çıkmıştı ama hepsi farklı hocalar, farklı yöntemler, yani farklı hücum yöntemleri altına denendi. Ben scouting'de belki bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde yani Berisha bakıldığı zaman evet Bundesliga'da çok iyi bir topçu. Herkes ister. Ama hani Türk futboluna ya da Fenerbahçe oynamak istediği oyuna ya da Türkiye Süper Lig'deki stoperlere uygun bir savunma oyuncusu mu? Hiç emin değilim. Berisha'dan hiç emin değilim. Rossi'ye dair ciddi şüphelerim var.
Abi yani Berisha, yani ben yine biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çok az oynadı daha yani. Biraz daha izlemek lazım ama abi yani bu MLS topçularından vazgeçmemiz gerektiğine ilişkin çok şeyim var yani. En azından o sezon bir beklentim varsa vazgeçmen lazım. Rossi biraz ona dayanıyor abi. Ya bu MLS topçularında şöyle bir sorun var abi. Ceza sahası içerisinde top önündeyse kimse o topa dokunamaz gibi bir inançları var. Sanırım MLS'e göre dokunmuyor abi. Yani orada inanılmaz bir gevşeklik, inanılmaz bir yavaşlık var abi. Yani Rossi cıva gibi çocuk aslında baktığında, sahada izlediğinde. Abi Larin'de de vardı bu. Bu şeyde de vardı. Trabzonspor'a gelen Castillo. Abi evet, sanki kesinlikle. Böyle top onun önündeyken başkası onun önüne ayak sokamazmış. Yani onun bir hamle yapmasını beklemesi gerekiyormuş gibi. Yani bu MLS'in temposuyla alakalı. Hani iş şakası bir yana. Hani Larin'de de bunu çok gördük. O Belçika'da bir şey aldı. Ona bir kaset yüklediler. O böyle bir tık oraları açtı sonra. Bir de Beşiktaş pozisyonunu değiştirdi. Tam oturdu ki zaten şeyde, yani onu söylemek lazım. Belçika'da da aslında Zulte Waregem'di galiba oynadığı takım.
Evet.
Orada asıl golcü gibi oynamıyordu. Orada Berahino, şu Premier Lig'de de oynayan Berahino asıl golcü topçuydu. Son vuruşçu topçuydu. O etrafındaki 3-5-2'de etrafında falan geziyordu onun. Yine böyle ikinci forvet gibiydi. Yani Larry'nin toparlaması ona döndü. Neyse yani Rossi'ye gidersek bence topçu abi. Çocuk koşuşundan falan belli oluyor bence ama bir yarım sezonu var onun. Ama Fenerbahçe evet, kimi son 3 yılda yarım sezon verdi.
Şey gibi geçen bir filmde karşılaşmıştım. Aç kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Şeyin All Present Man'deki gibi bu çocuklar aç ona fırsat ver diyordu. Rossi hiç aç kalmamış belli ki. Yani topun çok değerli olduğunu bilmesi lazım Türkiye'de ceza sahası içinde. MLS'de muhtemelen MLS performanslarını izliyorum ben açıkçası. MLS biraz daha böyle soft futbol gibi bir şey açıkçası. Yani Hollywood film futbolu gibi. Çok herkes tamam diyor gelsen oyna, gelsen orta aç şeyi yapabilirsin. Böyle
evet, Rossi'nin abi.
Rossi'nin bir eğer yani uzun vadeli plansa hiç zannetmiyorum. Yani bir kiralanıp geri gelmesi gerekiyor. Avrupa'da en azından Türkiye gibi sert stoper hatlarının olduğu değil de daha geçişli. Belçika en azından. Belçika, Hollanda gibi. Misallerin bu konuda hakikaten sistem olarak çok iyi. Önce geldi olmadı. Hemen Belçika kiralandı. Geri geldi ve geri geldiğinde artık az çok topun daha değerini biliyordu. Castillo da öyleydi dediğin gibi. Castillo da topu sağ kanatta alıp giderdi. Ceza sahası içine girdiği zaman hiçbir şey yapamazdı. Çünkü ne yapacağına da hiçbir fikri yoktu. İnsanlar ona doğru koşarken ilk defa görüyordu. Topu bırakıyordu.
Aynen öyle abi. Neyse abi bir de şey demem lazım bu arada. Hani şeyi de ekleyeyim. Maçla ilgili taktiksel olarak şeye baktığımızda. Abi Başakşehir Antalya Spor gibi yaptı. Beşiktaş maçıyla biraz benzerdi o konuda. Basmadı abi. Bunu şey Önder Özen de fark etti. Ben de maçta fark ettim bunu. İkisinin benzerliğini ama o şeyi söyledi. Mesela Fenerbahçe'nin ilk 5 haftada Altay'a en az pas verdiğim maç oynamış. 5 pas verilmiş Altay'a.
Hmm.
Mesela enteresan. Adana Demirspor maçında 16 bu sayı. Çünkü niye? Abi zaten Antalya Spor mesela Beşiktaş maçında değineceğiz. Josef'e bile basmıyordu.
Bak, ya kesinlikle bu iki Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın çok benzer özellikli hocalara dönüşmüş olması ve ekstra savunma kaygısı olması enteresan. Zaten geçen sene hatırlarsın Antalya Spor Başakşehir maçı dünyanın en az XG üretilen maçı olarak tarihe geçmişti. Toplam 0.07.
Onu unutmuşum. Sen paylaşmışsın. Şimdi hatırladım evet. Ama mantıklıymış.
Yani o maç 13 defa peş peşe oynansa belki bir gol olurmuş. Öyle bir istatistik var. Ya bu iki hocanın da özellikle Aykut Kocaman'ın da ikinci bölgeye bile gelsinler hatta. İkinci bölgede bile baskı yapmayalım ama ikinci bölgeden birinci bölgeye geçişte izin vermeyelim taktiği var. Hani şu anda işe yaramış gibi duruyor. Ama ilk 4 hafta yani çok sana karşı saldırmayı düşünmeyen takımlara karşı bu plan tutmuyor belli ki. Çünkü Başakşehir'e hiç başarılı değil Aykut Kocaman. Son 11 maçında ilk defa galibiz. 11 maçta galip gelemiyordu ve şimdi kazandılar. Büyük takım yenen ama kendine denk takımlara karşı herhangi bir güç sarf edemeyen Başakşehir'e döndü nedense Başakşehir. Ben açıkçası bu ilişkiyi çok sağlıklı görmüyorum Başakşehir-Aykut Kocaman ilişkisini. Oraya da biliyorsun adam gibi adam kimin geldiğini.
Evet. Kulüpte çok etkili olan Başakşehir taraftarı gereken pankartları stada asmıştı zaten. Sıkıntı yok. Kesinlikle. Sadece zaman meselesi.
Tabii ki.
Vaktimizi çok uzatmayacağım. Sonra şeye değinmek lazım. Okaka abi tam Süper Lig topçusu. Hoş gelmiş. Bol bol izleriz.
Sadece Okaka'nın aşırı terleme sorunu var. Onu da çözerse hiçbir sorunu kalmaz.
Evet abi. Evet. Biraz öyle ama ben çok beğenirim. Böyle ayak içi falan da olan böyle bağlantı oyunu yapan ama aynı zamanda fiziksel olarak ezilmeyen topçu. Bence Dembaba'dan sonra iyi getirmişler. Kesinlikle. Abi Süper Lig için tam Süper Lig topçusu diyorum ve Galatasaray Alanya maçına geçiyorum abi. Ya ben Alanya için çok üzgünüm abi öncelikle. Hani bu iki sezondur diyordum abi çok iyi proje ya galiba. Alanya'nın her şey dahil oteller harici bir şey daha olacak. Hani bir Alanya bir şeyle daha anılacak diye düşünüyordum ama maalesef
ben
bir sallandı gibi geliyor bana.
Başlayalım buraya. Farioli gittiğinden beri Alanya'nın yenip küme düşme hattında olmayan ikinci takım Galatasaray. Bir öncesi de Gaziantep FK'ydı. Yani Farioli gittiğinden beri bir şeyler değişti ve nasılsa galip gelemiyorlar. Yani bu arada işte ligden düşmesi çok kötü düşen Erzurumspor'a dahi kazanamadılar Alanyaspor. Ve işte Bakasetas gitti. Siyopsi özür dilerim ismini unuttum. Trabzonspor'a giden orta saha. Siopis. Siopis gitti.
Bakasetas.
Bakasetas gitti ve işte Berkan gitti, Salih gitti. Ve bunların yerine çok fazla futbolcu alınan da gözükmüyor. Çağdaş Atan'ın da zaten memnuniyetsizliği belliydi istifa etmeden de önce. Yani Alanyaspor çok iyi proje gibi başladı ama sanki yani belli bir miktar nakit akışı sağlandıktan sonra kulübe sanki zamanla o da amatör ligi boylayacak gibi gözüküyor.
Bilmiyorum. Henüz emin değilim. Henüz daha karar vermiş değilim ama yani Bülent Korkmaz'ı da beğenirim bu arada. İşin diğer yanında. Hani Bülent Korkmaz bir süre hatta son çalıştığı takım şu an hatırlayamadım ama bayağı iyi bir dönem geçirip sonra da kendini biraz şeye almıştı. Hani ulan iyi projeye gideyim. Hani yine yalap şap Ankara gücü 20 tane apaçı gelecek yine. Onlarla uğraşacağız biraz ama o işlere girmemiş demiş. Ulan hani azıcık bir reputasyon yaptık. Birazcık böyle hani aklı fikri olan bir kulüpte çalışayım şeyine gelmişti. Bayağı çalışamadı ondan sonra. Hani nasıl yoksa hani aklı fikri olan kulüp. En sonunda bir tane buldu bence. Nispeten hani Alanya için hala bir şans var ama böyle bir endişe diyeyim. Abi şimdi Galatasaray tarafına da gelirsek Galatasaray rotasyon yapmadı ki Fatih Terim maç sonu şey söyledi. Abi yapacaktım da ya çocuklar hallederler diye düşündüğüme gelen bir böyle cümleler kurdu. Arada kaldım ben de dedi hani rotasyon yapmamak konusunda. Ve şey yaptı. Biraz yaptı onu ama abi şöyle bir sorun görüyorum Galatasaray'da. Fener'de de aynısı var. Golü bulacak sahada oyuncu sayısını bayağı az tutuyorlar. Yani mesela Galatasaray'ın nasıl gol atacağını ben çok düşündüm bugün. Abi Halil'in gol atmak gibi niyeti yok. Hani birincil niyeti o değil. Hani Halil'in amanla gol atsın diye atmıyorsun sahaya. Morutan'ın değil. Hani aralarının en çok Morutan'ın bu arada.
Ama onun da bir standart hani. Kerem'in de tam tersi gol atayım diye bir şey var. Fazla motivasyonu var.
Ama abi ona göre pozisyon alabilen topçular değiller bunlar. Kerem'in var da hani Kerem topu ayağına verdiğinde gol atmayı deneyen bir adam.
Evet.
Mesela son Trabzonspor maçında Emre demişti ki abi Emre Kılınç. Ulan bu iki gerizekalı sürekli pas atacak adam arıyorlar. Ben doğru yerde dursam bunlar bana verirler.
Hani
aklına tek Emre'nin gol atmak vardı. İki tane attı. Şimdi bu maçta Emre de yoktu. Ben kimin gol atacağını anlamadım. Yani benim Galatasaray'ın ilk tespitim bu. Galatasaray sahaya yeteri kadar gol atacak adamı atmıyor. Hatta Fatih Terim'in Babi ile ara ara sahada denemesinin sebebi de ben bu olduğunu düşünüyorum.
Bana da öyle geliyor. Ben de
sen ne diyorsun abi Galatasaray'la?
Kesinlikle bu Babel konusunda yani Babel'in 25-35 metre arasına çıkardığı sürpriz şutları anladığım kadarıyla Fatih Terim çok seviyor ve bunları denemesi için aslında sahaya atıyor onu her seferinde. Ya aslında Morussan'ı dışarı çıkarmasını bir türlü ben tam olarak oturtamıyorum kafamda. Çünkü yani hücumda Galatasaray bir oyun deniyor ve bu oyun belki bu sezon meyvelerini vermeyebilir. Ama bu oyuncular ne kadar beraber oynarsa hatta ben şeyi bile düşünüyorum. Oyuncu değiştirme sayısının 5 olması Galatasaray aslında bir dezavantaj. Çünkü bu oyuncular mümkün olduğunca daha fazla uzun süre beraber oynamalılar. İşte Morutsan 45-45 oynuyor. Aslında 90 dakika oynayıp belki de mesela Halil Dervişoğlu yorulduğu zaman neler yapar bunu deneyimlemesi lazım. Buna çok fazla izin verilmiyor. Ve özellikle Fatih Terim'in şey açıklaması bende epey şok etkisi yarattı. Bu işte rotasyon konusunda o çocuklar halleder ya dediği. Ya bu hani hiçbir veriye bakmadan işte futbolcuların laktak testi olsun, efor testleri olsun bunlar yapılmadan sahaya çıkardığı anlamına mı geliyor bilmiyorum. Hani adamlar yorgun ve bunları nasıl fark edemiyor? Çünkü hakikaten Galatasaray ikinci yarı evet bir muhtemelen içeride bir telimselin olmuş. Terimselin bir işte gazlama operasyonu olmuş. Ama ondan sonra 75. dakikadan sonra zaten enerji yavaş yavaş azalmışız. Ben de yazdım gruba. Sen de biliyorsun. Dakika 86 galibiyet golü gelir. Ve dakika 86 evet. Galibiyet golü geldi.
Abi yalnız gerçekten bu konuda seni tebrik etmem lazım. Fenerbahçe maçı için tabii ki Mert'i tebrik etmek lazım. O da tam Fenerbahçe'nin 2-0 yenileceği bir maç demişti. Maç öncesi.
Kesinlikle.
Her ikiniz de bugün şey korktum grupta yani Matrix'te mi izledim. Dün gece de Matrix'i izledim. Ulan neyin içinde, neredeyiz lan falan oldum. Savaşta mıyız dedim. onun haricinde abi şey ne diyorsun? Şu Galatasaray'ın yeni stoperi Nelson'a.
Ya şey olarak baktığında Terim'in çok sevdiği bir stoper olacağı kesin. Yani özellikle bu disiplin, ben disiplini çok yüksek buluyorum Nelson'un. Ama hava toplarının o kadar iyi mi? Hava toplarının galiba yeteri kadar iyi değil. Yani bu seviyede belki Süper Lig için idare eder ama Galatasaray'ın anladığım kadarıyla daha büyük hedefleri var. Ve Süper Lig'sini kotarır ama yani satışı bekliyorlar bence. Mesela reddedemeyecekleri bir teklif yok Nelson için.
Abi şöyle, ben şöyle bakayım. Daha çok yeni tabii de. Yani Nelson'u hep şey diye, yani Nelson'un olayı şu, pasör stoper. Yani oyun kuracak falan ama bugüne kadar onunla ilgili çok net bir şey vermedi bize. Oyunu değiştiren. Mesela Marcao'yu da onu görüyoruz artık. Marcao dikine paslarla abi oyunu genişletiyor. Baskıyı kırıyor vesaire. Nelson'uz bunları yapamıyor. İnşallah yapar ileride. Yaparsa bir anlamı var onu oynatmanın. Çünkü kafa toplarında fena değil bence. Çok kötü değil. Gelip o konuda şey, oturabilir biraz daha.
Tabii, tabii.
Oyuna alışabilir. Süper Lig'in temposuna alışabilir. Ama o pas işini yapamazsa, pas işinde yeteri kadar verimli olmazsa o zaman Fatih Aksoy'dan çok bir farkı da olmuyor işte. Yani Fatih Aksoy'un da ayağı düzgün ama yani oyunu değiştirebilecek bir pas ayağı yok. Yani bugün çok iyi oynamış olabilir. Ben şey diye söyledim onu. Benzetmek için söyledim.
Peki sence çünkü Fatih, şey değil. Fatih Terim Prime Donk'u mu isterdi stoperde yoksa Nelson?
Abi net Donk'u isterdi.
Net bence de. Ve
abi sen bir kere santrforu atabiliyorsun.
Kesinlikle. Evet o var.
Bir kere forvete atabiliyorsun sıkışınca. Fatih Terim öyle bir stopere bayılıyor çünkü.
Ben bu hafta Donk'u da beğendim açıkçası. Kasımpaşa'da oynuyorsun.
Evet
Kasımpaşa.
Doğru. Trabzon Kasımpaşa. Aynen. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla abi şey diyeceğim Galatasaray'la ilgili. Yani çok hahu Galatasaray taraftarı başladı yine böyle bir şeye. Hani bir memnuniyetsizlik halinde ama abi Galatasaray taraftarının beklentilerini Fatih Terim'in yönetmesi lazım. Yani bu sene Galatasaray bir şey oturtmaya çalışıyor. Bu sene Galatasaray muhtemelen şampiyon olamayacak. Diğer takımların oyun kalitesini gördükten sonra bunu söylüyorum. Hani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Galatasaray şampiyon olması aralarındaki en düşük ihtimal.
Bana da öyle.
Galatasaray evet yavaş yavaş taraftarın hazırlanması lazım. Yoksa yine ıslıklamalar falan gelecek yani. Hatta başladı yani. İşte Yedlin de ıslıklandı galiba bugün.
Ya tabii şey aslında Futbol Manager oynadıysan sen de bilirsin. Şeyde yani bir sezon sana çok iyi bir wonderkid gelir ve takımı sadece onun için, o sezon sadece onun için oynarsın. Hiçbir maç önemli değildir. Çünkü sen biliyorsunuz ki o futbolcuyu 20 milyon euro ileride satabilirsin. Mesela bu Morutsan ve Kikaldao, Çiçaldao hakikaten böyle bir ikili ve sırf onlar için bu sezon onların gelişimine adanabilecek bir sezon. Ve bunun yanında da Galatasaray transfer politikası zaten bu sezon çok iyi. Ben işte beklentileri yönetme noktasında Fatih Terim'in biraz daha şey olması lazım. İşte yani alttan alır değil de beklentileri iyi yönetmesi lazım senin de dediğin gibi. İşte şampiyonluğu çok fazla belki almamak lazım. Ama ben Galatasaray'ın aynen. Mesela o Avrupa Ligi'nde tabii. Değilse bile Konferans Ligi'nde en azından yani bir çeyrek final görebileceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya inanılmaz uygun bir futbol oyun stilleri var.
Doğru. Doğru haklısın abi. Haklısın. Yani onu bir ayar vermek lazım ona. Abi Alanya ile ilgili iki tane topçuya değineceğim. Tabii. Bir Avazi'yi çok beğendim abi. Ben kendimde beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Hani Rize'de de oynadı daha önce. Beğenirim topçuyu. Hatta Sergen Yalçın'ın da favorilerinden biri diye biliyorum. Hani istedi abi Beşiktaş'ı bir iki evet. Kere. Adı geçti yani Sergen Yalçın istiyor diye adı geçti en azından. Abi diğer taraftan Santrfor'da yani D2 çöp abi galiba. Ben şey olmadım. İçime sinmedi. Biraz fazla küçük, biraz fazla oyun aklından yoksun gibi geldi. Bakalım. Hani o ikisiyle ilgili de öyle bir notum var kenarda. Diyorum. Söyleyecek başka bir şey yoksa abi.
Yok. Beşiktaş'a geçelim. Yani haftanın maçı olabilir. İşte geri dönüşler. İnanılmaz bir maç. Sen anlat. Sen Beşiktaş'lısın. Bakalım ne hissettin.
Abi ben maçı kadroya baktım ki bu ne abi? Hani Topal oynuyor. Niye Topal stoper oynuyor? Necip sağ bekte? Hani
Beşiktaş'ın 4
tane beki var abi. Çok basit. Bak çok basit. Beşiktaş'ın 4 tane beki var. Rıdvan, Umut Meraş, En Sakala, Rozier. Biri sağ bek, üçü sol bek. Abi oraya hani bek hani Mehmet Topal'dan sağ bek mi olur Allah aşkına ya? Yani niye nasıl böyle bir şey karar verdi? Sergen Yalçın maç sonunda röportajın şey dedi. Hani ne yapacağımızı bilemedik. Kafamız çok karıştı falan dedi. Abi nasıl anlamadım yani. O Mehmet Topal'ın sakatlanacağı zaten Mehmet Topal'ın ruh halinden belliydi sağ beke konulduğunda. Hani çok çok saçmaydı. Yani Rıdvan'ı 20'de almaması acayip manyaklıktı. Yani ilk devre Sergen Yalçın korkunç bir şey geçirdi. Takım iyi değildi ama Sergen Yalçın bence temel sebepti. İlk yarı 2-0 olmasının sebebi. Çünkü Beşiktaş fena başlamadı oyunu ama giderek çakıldı abi oyun. Evet. Çünkü bir yer sürekli kanıyor ister istemez. Orası sürekli pansumanlı olmuyor ve Topal'ı yani en son sıçışı da Josef'i orta sahadan almak. İşte stopere çekti. Josef abi şey gibi oynadı ya. Baki Mercimek. Hani buldum sana şey evet. Benzetme. Onun gibi oynadı yani. Hiç hamle yapamıyor stoperde kafası karışıyor. İşte iki golde yanlış biliyorsun Josef'in şeyi vardı. Hani hamle yapması yani oyuncu Josef en azından pozisyonda. Öyle diyebiliriz. Ondan sonra abi ikinci devre iş biraz toparladı Altay. Yani sakatlıklar Beşiktaş'ı doğru kadroya yönlendirdi ve Sergen Yalçın devre arasında basit bir hamle yaptı abi. Atiba stoper oldu. Josef orta sahaya geçti ve Beşiktaş ondan sonra oyunu aldı eline diyebiliriz. Ama ya, Antalya evet. Abi Başakşehir'e olan benzerliğinde bir sorun var.
ben de tam sana onu soracak.
Bu kadar rahat geçirilmez.
Tam onu soracaktım.
Söyle abi.
Acaba şey diyecektim. Yani modern futbol Ersun Yanal'ı terk etti mi sence? Çünkü abi, Ersun yani... Yanal 2-0'dan yani amacı o. Ersun Yanal'ın Antalyaspor'da var olma amacı şu anda gol yemeyen oyun. Ve 2-0 öne geçmişken bunu tutamaması bence Ersun Yanal'ı inanılmaz depresyona sokmuştu. Zaten hatırlıyorsun böyle balıkçılığa önem verdiği böyle saçı sakalı karıştığı bir fotoğrafı vardı. Yine ben öyle bir imaj kafamda canlandı birdenbire maçı 3-2 görünce.
Abi yani şunu söylemem lazım sadece. Bence Ersun Yanal ilgilenmiyor artık mevzuyla. Şeyle hani modern futbolla. Hani çünkü Ersun Yanal oyunu bu değildi ki bizim bildiğimiz Ersun Yanal oyunu.
Evet,
başka
evet.
Bir şey oynuyordu. Adam önde baskılı, biraz taktik faale dayalı. Mesut Bakkal'la hani Mesut Bakkal zaten onun yardımcısıydı. Önde vurmalı, kırmalı ama çok da fitliğe çok önem veren, fiziğe çok önem veren bir oyundu. Ama ben şimdi mesela buna yapan adamın Nuri'nin yanına niye Andrea Poli'yi aldığını anlamıyorum mesela. Nuri gibi bir Regista'm var abi. Regista kullanıyor Nuri'yi. Tamam okey. Abi bir yanında şey oynuyor. Freddy oynuyor. Tamam ona da tamam. Çünkü Freddy en azından fiziksel olmasa tempolu oyuncudur. Hani hareket eder sahada yer kaplar. Abi niye Poli'yi aldı abi bu takım? Hani niye bir tane Cevval adam koymuyor oraya? Nuri'nin de yanına gelip onu da arkasını toplayabilecek vesaire. Anlamıyorum mesela.
Adam yiyen altı numara.
Nuri abi aynen altıya da gerek yok abi. Tempolu box to box bir tane 8 alırsın. Aynen. Ne bileyim işte futbolcu aklıma gelen örnek söylüyorum. Getson tipinden bak. Oyuncu tipi olarak Getson'u söylüyorum ya da Ozan Tufan'ı söylüyorum ya da Mert Hakan'ı söylüyorum. Ha yani Mert Hakan tam öyle değil ama Ozan Tufan diyebiliriz. Anladın mı? Biraz oraları alanık parselleyecek orada. Sürekli oralarda bulunacak. Farklı oyuncuların arkalarını toparlayabilecek bir tempolu oyuncudan bahsediyorum aslında. Abi Poli alınca bu sefer ne yapıyorsun? Basamıyorsun abi. Çünkü niye? Nuri, Poli ve Ferdi ile basılmıyor.
Aynen öyle. Ve
bu sefer
ve
derine girdi abi. Beşiktaş 3. bölgeye hırpalanmadan geldi. Temel konu buydu abi. Hani söylemeye çalıştığım bir şey oydu. 3. bölgeye kadar topu rahat getirdi. Kontralarda Atiba iyi kapattı şeyi. Mukayri'yi. En azından parçalanmadı orada. Abi ondan sonra yerleşti karşısına. Zaten Gezal, Mezal ondan sonra çözdüler işi. Çünkü niye? Ama sen orayı geliş sıklığını önde baskıyla biraz azaltabiliyor olsaydın bu sorun yaşanmayacaktı ki Crivelli'yi falan daha erken alabilirdi bu bakış açısıyla. Orada biraz daha en azından fiziksellik yaratabilirdi.
Kesinlikle Beşiktaş'ın özel
kabul edilebilir değil.
Beşiktaş'ın geri dönüşü de yani bir psikolojik olarak inanılmaz büyük katkı sağlayacak bence önümüzdeki dönemde. Çünkü eğer bu maç mesela döndüremeseydi Beşiktaş, yani ilerleyen maçlarda, ilerleyen sezonda benzer bir senaryo karşılaştığı zaman bir umutsuzluğa kapılabilirdi. Ama tıpkı Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir 3-0'dan 3-3'e döndürdüğü maç vardı. Porto olması
Benfica.
Lazım. Benfica. Mesela o maçtan sonra Beşiktaş futbolcuların suratına şu ifade vardı. Biz bu sezon her şeyi yapabiliriz. Ya bu 2-0'dan 3-2'ye döndürmek tabii ki Benfica karşısındaki daha inanılmazdı. Ama yine benzer etkiyi yaratacağına inanıyorum ben ve önümüzdeki maçlarda Beşiktaş futbolcular şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi ilerlemeye daha ikna olmuş olacaklar.
Ya abi hemfikirim sonra şunu söyleyeyim. Ben en çok Beşiktaş'ın kazanmasına değil şeye sevindim. Umursamasına abi. Bu maçı kazanmayı umursadı topçular. Çünkü ben bir 17-18 sezonu hatırlıyorum. Allah affetsin. Takım umursamıyordu. Ligdeki oynadığı Şampiyonlar Ligi dönüşünde herhangi bir maçı umursamıyordu. Ne Pepe umursuyordu ne Talisca umursuyordu. O sene evet, Talisca devrede bir gol attı.
Doğru.
17-18 sezon. Yanlış hatırlamıyorum. 17-18'de Talisca vardı. Doğru, ikinci
evet,
sezon.
Evet 17-18.
Sonra Brezilya milli takım çıktı devre arasında. Hani aman da gidebilir bu çocuk Dünya Kupası'na falan diye. Orada ikinci devre oynadı. Kabul. Ama ilk devre bir golü var abi Talisca'nın. Pepe sallamıyordu, Babel sallamıyordu dönüşü. Ama Beşiktaş'ın umursaması önemli bu konuda. Onu da söyleyeyim. Senin de ekleyeceğim bir şey yoksa Beşiktaş veya Antalya ile alakalı. Geçiyorum abi. Kasımpaşa-Trabzon maçı. Ben Trabzon'u abi şey görüyorum. Takımın geliştiğini görüyorum ben abi. Bir şey notu düşüyorum. Hani Dansville ile Solbeck'i nasıl yapmaya çalışıyor biraz olmuyor mu acaba'ya geliyorum. Ama onun haricinde ben Trabzon'da her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin?
Ya, Trabzonspor'da şu anda her şey yolunda gibi duruyor. Çünkü takım ne çalıştığını çok iyi görüyorsun sahada. Mesela ilk başlarda hücum aktivitelerini çok iyi çalışıyorlardı. Ve şu anda savunmayı baştan tekrar oturtmaya çalışıyor Abdullah abi. Çünkü sol beke kimi denediyse olmadı. Bruno Perez geçti. İsmail Köybaşı geçti. Şimdi de işte Dansville geçti. Ve Dansville aralarında en tutarlı olan hatta Trondsen bence daha iyi olur ama Dansville'de idare edecek gibi duruyor. Ve takım
bence
şu an...
Bence Tronsen bana da en mantıklı.
Kesinlikle Tronsen hem Abdullah Avcı'nın seveceği tarzda bir futbolcu bence. İşte ayağı çok düzgün. Orta saha merkezi, orta saha kökenli. Ve Trabzonspor'a baktığımızda ya biraz şey can sıkıyor açıkçası. Tekrar kısır oyuna geri dönüyor gibi Abdullah Avcı. Bu geçişi umarım çok fazla uzun sürmez. Geçen sezonki kısır 1-0 maçlar, 0.70 XG'li bir tane uzaktan şutlu olan goller, işte Vakayeme'nin uzak dire plase vuracağı ve şans eseri gol olacağı toplar. Abdullah Avcı'nın dönmemesi istiyorum açıkçası ben. Ama onun dışında savunmayı görüyorsun. Oturuyor. Dorukhan yavaş yavaş oyuna girmeye çalışıyor ve Dorukhan'ın aslında
bu ben beğendim bu maç girince.
Kesinlikle. Kesinlikle. Dorukhan oyun taktiğinde en doğru isim gibi duruyor. Hatta Berat biraz yedekte beklemesi gerekiyor sanırım. Çünkü bu oyuna daha uygun Dorukhan. Ve Berat'ın da aslında neye transfer edildiği, eğer bunu oynamak istiyorsa Abdullah Avcı, Berat'ın neden transfer edildiği biraz daha sorgulanmalı. Berat'ın da kendini sorgulaması lazım. Çünkü Berat'tan Sergio Busquets olmayacağı çok açık. Kendisini sürekli Sergio Busquets'e benzetiyor ama değil. Trabzonspor hücum
ben senin gibi düşünmüyorum ya. Orada iş yapar sanki. Olacak yani, ama, olur sanki.
Ama kendini çok geliştirmesi gerekiyor. Yani Trabzonspor öyle bir bonservis parası verdiyse yani bir futbolcuya aynı kalmaması lazım. Bir sezon, bir tam yıldan sonra ve muhtemelen geldiğinden beri aslında çok fazla ilerleme de kat etmedi. Aslında bütün taraftar, herkes açıkçası ondan bir ilerleme bekliyor. Herkese ilerleme bekliyor açıkçası Trabzonspor taraftar. Özellikle Abdülkadir Ömür'de. O da bu hafta biraz daha rahat gözüktü. Evet, ya yani evet. Baktığımızda Kasımpaşa biraz da rakibe geçmeye çalışıyorum. Trabzonspor rakibine. Kasımpaşa da eli ayağı düzgün bir takım. Ne oynamaya çalıştığını en azından anlayabildiğim takımlardan biri Süper Lig'de. Ve bu Süper Lig için çok özel bir şey. Çünkü Süper Lig'deki çoğu takım ne yaptığını bilmiyorum. Mesela Gaziantep, FK. Ve Kasımpaşa'nın bence bir sezonda en azından düşme riski yaşamadan tamamlayacağını düşünüyorum ben Kasımpaşa'nın.
Yok abi, iyi kadro. Kesinlikle. Yani ben Cihat Arslan'ın biraz underrated olduğunu düşünürüm. Yani Umut Bozok'u mesela çok beğeniyorum. Hani Umut Bozok hani 3 büyüklerden birine, yabancı sınırı devam ederse 3 büyüklerden birine hafif sekebilir bir oyuncu gibi görüyorum hatta, öyle söyleyeyim.
Eğer zaten kural devam edecekse ilerleyen zamanda zaten 5+6 oluyor. 5 yerli olacak.
Doğru.
Bir tanesi 18 yaş altı oynamış falan, böyle abuk subuk yeni şeyler, formüller var. Ben Umut Bozok'u hakikaten şeyde görüyorum. 4 büyüklerden birinde. Deniz Sürücü özellikle 4 büyüklerden birinde. Hatta
ya, ben onu...
Mustafa Pek demek bile yedek santrafor olarak değerli.
Yok. Şey gibi. Kevin Campbell kontenjanından böyle sonradan girip gol atan.
Semih Şentürk.
Aynen öyle abi. Var mı ekleyeceğim maçla ilgili başka bir şey?
Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Aslında çok verimli bir maç da olmadı baktığım zaman. Hiç kısır bir maçtı. Trabzonspor istediğini aldı ve yoluna devam ediyor.
Abi sonra şeyi söylemem lazım. Edgar'ın Trabzonspor'un bir önce kesmesi lazım abi. Ben beğeniyorum. Ulan diyorsun ki ne klas topçu lan. Biraz dikkatli izleyince Oğuzhan'a hak vermemek elde değil yani.
Evet, evet.
Hani şu ben Danceville'i yavaş yavaş oraya ittirseler diye düşünüyorum. Çünkü şey, dakika 90'da yine bir mallık yaptı yani, hiç şey böyle çaktırmadan yakıyor seni yani. Hani şey gibi, Dani gibi abi, Dani vardı ya.
Kesinlikle.
Aynen öyle abi. Onun haricinde haftaya dair eklemek istediğin şey var mı abi?
Haftaya dair eklemek istediğim şey var. İzmir derbisini izledik. Süper Lig'de yıllar sonra. İnanılmaz güzel bir maçtı. Göztepe, Altay, yani iki takımı kutlamak lazım. Özellikle Paşao'nun son dakikada attığı golü mutlaka bu podcast'i dinleyen herkes podcast'i gerekirse yarıda bırakıp o golü izlesin, sonra geri gelsin. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz heyecan. Tribünler çok dolu değil ama yine de heyecanı hissediyorsun. Yani açıkçası Premier Lig'de olsa şöyle bir şey görürdük. İşte tweet yağmuru görürdük. Bunlar böyle yapılıyor. İşte 1923'te kurulan derbi, bir gün çocuk önünden geçmişti stadın ve hep burada oynayacağını düşünüyordu falan gibi böyle gereksiz romantik yazılar görürdük. Bence o romantik yazarın en az 10 katını hak eden bir maç olmuştu. Oldu ve herkesin izlemesini, tekrar özetini izlemesini öneriyorum.
Aa, ben şey ya, hani Kaşar emektar futbolcu ekolünün Süper Lig'e hemen hızla adapte edilmesi gerektiğini düşünüyorum zaten. Kulübeden giren 70'den sonra dakika beklentisi olmayan, abi gerekirse alırsınız. Şey gibi abi, Premier League'de bir ara vardı, Kevin Campbell öyleydi. Evet. Les Ferdinand bir ara öyle oynadı kariyerinin sonunda. Teddy Sheringham Manchester'da aynı işi yapıyordu. Abi kulübede oturacak yani. Premier League'de artık yapamazsın abi. Koşmayan adam oynaya kalamıyor sahanın içerisinde de. Tam Süper Lig işi abi. Gekas Mekas Süper Lig'de oynadı. Alacak şey, Fenerbahçe senin Papis Sisse'ye denedi. Bok gibi oldu. Ama bu Kaşar gol atmasını her türlüsünü, golü her türlüsünü bilen topçudan ben istiyorum abi. Her takımda bir tane olmalı. Hatta şey olmalı. 8 artı 2 artı Kaşar santrfor. Ben buna da varım.
Bence
ya da 7 artı 3 artı Kaşar santrfor.
Rodayaga mesela bence erken gitti Türkiye Ligi'nden.
Abi aynen öyle ya. O daha 5 yıl atar daha bu. Abi 10 dakika koşar ya. Bir şey yok. Sorun yok.
Kesin.
İstiyorum ben bu kontenjanda. Patrona yazacağım. Nihat abimize. aynen öyle. Neyse abi. Şimdi buradan da ona gidelim o zaman. Son konumuz da abi şey. Stefan Kuntz geldi. Şimdi evet. Stefan Kuntz'la ilgili ben ne hatırlıyorum? Ben Beşiktaş'ta futbolcu, eski Beşiktaş'ta bir sene oynadığını hatırlıyorum abi. Şeydi böyle. Yani Almanya'dan gelen santrfor, milli takım oyuncusu falan şeydi böyle. Beklenti çok yüksekti. Ben sahadaki şey çok iyi olmadığını hatırlıyorum. Yani sahada inanılmaz şeyler yapmıyordu. Böyle ama Gomez gibi bir etki yaratmıştı abi. Karakteriyle, tavırıyla vesaire. Herkes böyle şeydi, hayrandı adama. Bir 10 tane falan golü var bir sezonda. Ama saha ve saha dışı etkisi çok büyük olmuş bir topçuydu ki buradan da yanlış bilmiyorsam şeye gitti. Euro 96'ya gitti. Orada da gol mol attı milli takımla.
Evet, Euro 96'da oynamıştı.
Aynen. Dolayısıyla anım o şekilde. Ondan sonra da başkanlık falan yaptı. Antrenörlük yaptı. Futbol direktörlüğü yaptı. Sadece antrenörlük yapmadı yani. Böyle çok farklı pozisyonlarda yer aldı ve şey evet. Kafada bir adam. Hani düz Alman kafalı bir adam değil. Daha dünyaya açık. Kafası biraz daha şey yapan bir adam ve milli takımda da Löw sonrası potansiyel bir adaydı aslında bakın. En sonunda U21'in başındaydı. Sen ne düşünüyorsun abi öncelikle? Onu bir sorayım sana. Stefan Kuntz'la alakalı sence olumlu bir hamle mi?
Ya kesinlikle olumlu bir hamle. Bu işte Türkiye milli takım hocası Türk olacak gibi bir işte saf safadan yola çıkarak kalifiye olmayan birini getirmektense Stefan Kuntz gibi en azından kariyeri için daha farklı şeyler düşünmeye başlayan ve bununla adım atmak isteyen birini düşünmeleri beni açıkçası şaşırttı. Ben böyle ilerici bir hamle beklemiyordum. Özellikle Hamit'i şeye getirmeleri, milli takım sorumlusu haline getirmeleri, oradan da yetki vermedi Stefan Kuntz ve işte yardımcıları için haberleri okuyoruz. Haberlerde okuduğumuz yardımcılar da beni gayet tatmin ediyor. Çok fazla enteresan isimler göz önüne gelmiyor. Ben biraz U21 maçlarını izledim. Oradan bahsedeyim istersen Stefan Kuntz haberleri çıktığından
beri. Önce idaresine tabii girelim. Ondan sonra sahaya dönelim. Abi yani kimden aldı biliyor musun? Hamit'e verdiler abi milli takım sorumluluğunu?
Abi biliyor musun? İsmini unuttum ama inanılmaz yaşlı ve fotoğrafı görünce ben şey demiştim. Hatırlıyor musun? Ben de bu adamlar antrenmanımı izlese ben de işte Galler'den 4.5 demiştim.
Elim Soydan abi. 80 evet, yaşındaymış Soydan. Ya. Abi bir siktirin gidin. Vallahi çok sinirleniyorum buna. Hani Selim Soydan'ı götür abi. Demi götürmedim mi? Saygıdan götür adamı. Hani oturt bir köşeye de ki abi sen büyüksün sen gel bizde ol ama milli takım sorumlu yönetici Selim Soydan olur mu abi? Hani bu çocuklarla ne paylaşabilir lan bu adam? Arada bir araya gidip konuştur da bu 80 diyorum ya 80. Abi insanların yaşına hürmet edilir ama bu fazla. Dolayısıyla buradan yani. Nereye geleceğim? Evet. Buradan nereye geleceğim abi? Nihat Özdemir için Mehmet Demirkoğlu'nun güzel söylüyor yani. Nihat Özdemir için en önemli 5 işten biri Fenerbahçe yönetimi değil abi. Adamın holdingi var. Tamam çocukları yönetiyor holdingi ama mesele o değil. Yani şey mevzusu sorun. Mantıklı ve damatılmış bir fikirle yönetmiyor işi. Biri ona bir şey söylüyor, bir şey anlatıyor. Diyor ki tamam o zaman şöyle yapın diyor. Hamit diyor. Belli ki Hamit'e vermiş bir takım. Ya Hamit olmuyormuş. Al sen yönet işte demiş. O da gitmiş Kuntz'u getirmiş. Başka birini getirecek yarın. Bir ekip kuracak. Ama abi böyle verilen kararlar damatılmamış fikirlerle verilen kararlar yarın damatılmamış verilen fikirlerle değişir.
Evet.
Yarın iki tane maç kaybeder Türkiye. Oradan bir tane klik çıkar işte. Malum Süper Lig'in yerli topçularının papazların kliği çok. Der ki başkanım bu böyle olmuyor yalnız. Şöyle yapsan aslan var. Bu adamlar yabancı ülke. Bu adamlar bizi bilmezler.
Yani Mustafa Denizli aslında yaptı bile bu hafta. Hani demek ki Türk hoca bulamadılar. Biz yeterli değilmişiz dedi mesela. Bu başlat. Biz olduk ki abi mesela yani, önümüzdeki, önümüzdeki maç döneminde 3'te 3 yapmayalım. Hemen buna Ziya Rıza Çalınbay da katılacak. Başka Türk hocalar da katılacak ve Stefan Kuntz'un da başı yanmaya başlayacak.
Ama bence başarılı olur bu arada. Ben beğeniyorum bu yapıyı. Çünkü mevcut kadroya da uyumlu bir ekip olabilir bunlar. Biraz daha hani şey. Beni burada tek endişe ettiren şey hem sası bir futbol oynatıp hem de kendi puan kazanamıyor oluşu olabilir. Bu ayağını kaydırabilir çünkü biz milli takımı coşkulu milli takımı seviyoruz. Evet. Ben de destekliyorum coşkulu milli takımı. Hem böyle biraz da savunma yapalım, geride sabit otur yerleşelim, rakiplere izin vermeyelim diyor. Hem de bir de skoru alamazsak orada biraz canımız, adamın canı yanar gibi geliyor ki kararlar şöyle alınıyor yani.
Kesinlikle, kesinlikle.
Şimdi buradan da döneyim hocalığına abi. Sen dedin ki ben maçlarını izledim.
Evet, haberler çıktığından önce aslında zaten turnuvaları da izliyordum da haberler çıkınca tekrarına baktım. Özellikle Almanya 21 yaş altı grubunun da son Avrupa şampiyonluğuna gittiği yolu, işte final maçları ve elemeleri dahil onları izledim. Yani Stefan Kuntz çok pragmatik bir hoca gibi geldi bana. Açıkçası şey yapıyor. Rakiplerini önce ikiye bölüyor. İki tane oyun sistemi var temelde. 4-3-3'e benzeyen tatlı bir 4-2-3-1 oynuyor. şeyde mesela rakipleri ciddi rakiplerse, kendi dengiyse, ama San Marino, Moldova gibi hakikaten fark atacağına emin olduğu takımlara karşı 4-3-1-2 oynuyor ve burada da oynadığı forvet, yani aslında forvet tipi iki tane hareketli forvet. Gerçi Almanya futbolunda işte Burak Yılmaz gibi bir futbolcu olmadığı için U21'inde iki tane haliyle sürekli basan hareketli forvetle oynuyor. Fazla pragmatist açıkçası ve ben ya karşı hakkında çıkan haberlere, yorumlara, forumlara da bak ve şey genel olarak kanı şu, Alman 21 yaş altının olduğundan daha kaliteli gösterdiğine inanılıyor ve işte Türkiye'ye gitme sebebinin de Otto Rehhagel olmak istediği yüzünden Türkiye'ye gitti ve bunun da çok anlaşılabilir olduğu konuşuluyor. Futbol tarzı olarak Otto Rehhagel'e çok benziyor mu dersen açıkçası benziyor ama Alman futbolcularla Yunan savunmasını yapman imkansız. Haliyle bir kreatiflik, bir yaratıcılık görüyorsun. Ama muhtemelen Otto Rehhagel'in de elinde Alman futbolcuları olsaydı o takım öyle oynamazdı. Biraz Türkiye'yi ona nasıl adapte edecek, bende onunla sıkıntı var. Açıkçası yani bu...
Benim korkum gerçek olacak, olabilir gibi
bana,
anladım.
Bana da öyle geliyor açıkçası. Çünkü ya mesela Merih Demiral'a nasıl her seferine pas yap, işte sakin ol, geri çık, bunları çok yapacağını düşünüyorum. Özellikle yani kalecinin ayak pas yapanını zaten tercih ediyor. Onda bir sıkıntı yok ve şu da önemli onun için. Gördüğüm kadarıyla yabancı forumlara da baktım. Yani topun geri kazanım süresini çok önemsiyor. Ve bu noktada ben nedense bizim takımın çok fazla kartlarla karşılaşacağını düşünüyorum. Dünya Kupası yolunda. Çünkü faul çok iyi ayarlıyordu Almanya milli takımı. Ancak Türkiye milli takımında bence işin ayarı biraz kaçabilir. Ve şey de olunca, çünkü sinirli olacak bizim takım. İstediği gibi hücum oynayamadığı için. Çünkü yani ben düşündüğüm zaman Türkiye hakikaten biz biraz savaşçı bir ırkız. Ve böyle bekleyin, hani kale savunmamız çok iyi değildir tarihe baktığımızda bütün Türklerde. Daha çok işte fetihlerle konuşuruz tarihimizi. Biz böyle bekleyemiyoruz. O yüzden kan fazla, çok fazla uyuşur mu bilmiyorum. Çok fazla bir şey değiştirebilir mi onu da bilmiyorum. İyi bir deneme mi? Bence iyi bir deneme. Ama sana da dediğim gibi hani 4-3-1-2 oynar. Maksimum 4-3-3 oynar. Yani üçlü savunma bekleyen.
Abi bizde iki tane santrafor yok ya.
Evet. Evet maalesef.
bizde 1,5 tane falan var max. Hani saydım. Bir Burak var. Buçukta 3 tanesini
Kenan,
topladım. Buçuk ettiler.
Kenan'dan faydalanabilir bence o ikili şeyde.
4-3-1-2'de. Evet. Evet, sen anlatınca benim de kafamda hani topun geri kazanması olacak mı? Kenan canlandı. Baktım Kenan sol açık, hayırlı olsun şeklinde zihninde bir canlanma oldu. Neyse abi, hayırlısı olsun valla ama fena bir hamle değil.
Notlarım da bunlar.
Aynen abi, çok güzel, ağzına sağlık. Selim Soydan'ı görmeyeceğim için bir miktar mutluyum. Ben de bu tercihte. En azından abi Hamit denedi deriz. Yani, Hamit denedi deriz yani, yapacak bir şey yok. Abi teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Biraz zamanı açtık. Kusura bakmayın.
Abi yarım saat o ilk elin günahı olmaz. Ben biraz bunu kırpar eder, bir kısaltır hali bir hale getiririz. Tamam. Herkese çok teşekkürler dinlediği için. değil, 45 sona erdi.
Hoşçakalın.
Cemaka hayır! Cemaka hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.